Ayrım 9.
Sayfa 76. Evet, soylu bir kadınla evlenmişti. Parka bakan gösterişli evlere bir göz atarak, "Burada oturuyorlar galiba," diye düşündü Peter Walsh. Çünkü bir zamanlar o evlerden birinde bir öğle yemeği yediğini hatırlar gibiydi. Eşine rastlayamayacağınız özelliklerle doluydu ev. Hugh'un özentisi. Çamaşır dolabı mıydı ne? Yukarı kata çıkıp incelemek zorundaydınız hepsini. Her gördüğünüzü beğenmek, övmek zorundaydınız. Çamaşır dolaplarını, yastık yüzlerini, eski meşe ağacı oda takımlarını, Hugh'un çok ucuza düşürdüğü tabloları. Ama Mrs. Hugh ara sıra bütün gösteriyi bozuverirdi. İri erkeklere tutkun, sıçan gibi ufacık silik kadınlardandı. Varlığını bile unuturdunuz. Sonra ansızın umulmadık bir söz söylerdi, vurucu bir söz. Belki de onda eski görgü geleneğinin kalıntıları vardı. Kömür kokusuna dayanamıyordu. Odanın havası ağır oluyormuş. Ya, işte onlar çamaşır dolapları, usta ressamları, ucuna dantel geçirilmiş yastık yüzleriyle yılda 5-10 bin sterlinlik bir hayat süre dursunlar, kendisi Hugh'dan 2 yaş büyük olduğu halde iş peşinde sürtüyordu. 53 yaşında onlara başvurmak, kendisini yazmanlık ya da çocuklara Latince öğretmenliği gibi önemsiz bir işe yerleştirmelerini, o da olmazsa gelenekçi bir müdürün yedeğine sokmalarını istemek zorundaydı. Yılda 500 sterlin kazansa yeter. Çünkü Daisy ile evlenecek olursa şimdiki geliriyle geçinemezlerdi. Whitbread yapardı bu iyiliği, Dalloway'de. İnsan Dalloway'den bir şey istemekten korkmazdı. Doğrusu tepeden tırnağa iyilik dolu, mert bir adamdı Richard. Azıcık sınırlı, azıcık kalın kafalıydı ama içi dışı birdi. Her işin altından başarıyla kalkardı. Ne var ki, yaratıcı güçten, en ufak bir pırıltıdan yoksundu. Kendi tipindeki adamlara özgü bir titizlikle başarıya ulaşırdı, o kadar. Kusursuz bir çiftlik sahibi olabilirdi. Politikada harcanmıştı aslında. Kırlarda atlarla köpeklerle uğraşırken ne rahattı. Söz gelimi Clarissa'nın kıvırcık köpeği tuzağa düşüp de ayağının bir parçası koptuğunda Clarissa fenalaşmış, Dalloway soğukkanlılığını hiç kaybetmemişti. Hemen hayvanın ayağını sarmış, kemiğini bağlamak için ince tahta parçaları yontmuş, Clarissa'yı yatıştırmıştı. Clarissa onun bu özelliklerini seviyordu belki de. Aradığı buydu. Kendini koy verme öyle, al bakalım bunu. Şunu getiriver. O arada durmadan hayvanla konuşuyordu. Peki ama şiir konusundaki zırvalarını nasıl yutuyordu Clarissa? Shakespeare'i öyle yorumlamasına nasıl göz yumuyordu? Richard Dalloway kimseye aldırmadan arka ayaklarının üstüne kalkıyor, kendisini bilen Shakespeare'in sonelerini okumaz diyordu. Kapı aralığından dinlemek gibi bir şeymiş bu. Üstelik bu çeşit ilişkileri hoş göremezmiş. Kendini bilen adam yeni karısını ölmüş eski karısının kız kardeşini yoklamaya göndermezmiş. İnanılır şey değil. Elinde bir elma şekeri eksikti. Yine de Clarissa sesini bile çıkarmazdı. Ne açık sözlü çocuk derdi. Apayrı görüşleri var. Tanrı bilir ya, belki de karşılaştığı insanların en özgünü Richard'dı ona kalırsa. Sally ile Peter'ın anlaştıkları başlıca konulardan biri de buydu. Duvarla çevrili, gül fidanlarıyla, karnabaharlarla dolu bir bahçede dolaşırlar, yürürlerdi. Sally'nin bir gül koparışını, karnabahar yaprakları ay ışığında ne güzel parlıyor deyişini hatırladı. Ne tuhaf, yıllardır aklına gelmeyen olayları bütün canlılığıyla hatırlıyordu bugün. Sally, yarı şaka Clarissa'yı kaçırması için yalvarmıştı. Onu Hugh'lardan, Dalloway'lerden, ruhunu karartacak, sayfalar dolusu şiir yazardı o günlerde. Tam bir ev sahibesi yapacak bu kusursuz centilmenlerden kurtarmalısın demişti. Clarissa'ya da haksızlık etmemeli canım. Hiç değilse Hugh'la evlenmemişti. Ne istediğini biliyordu. Dışarıdan duyguluymuş gibi görünürdü. Gel gelelim, derinine inince kurnaz bir kadındı çok. söz gelimi insanları değerlendirme konusunda Sally'den kat kat üstündü. Sonra tepeden tırnağa dişiydi. Nerede olursa olsun kendi dünyasını yaratabilmek gibi kadınlara özgü olağanüstü bir yeteneği vardı. Bir odaya girdi mi, daha kapıda çevresine bir sürü insan toplardı. Gözünden kaçmamıştı. Ama insan çevresindekileri değil, yalnız Clarissa'yı hatırlardı. Göz alıcı bir yanı yoktu, güzel değildi. Pek cıvıltılı sayılmazdı. Ağzından olağanüstü bir söz de çıkmazdı ama oradaydı işte, oradaydı. Yok, hayır, hayır, hala aşık değildi ona. Yalnız bu sabah makasların ipliklerin arasında partisine hazırlanır görünce onu düşünmekten kendini alakoyamayacağını anlamıştı. Trende yanında uyuklayan biri gibi her sarsıntıda gövdesine çarpıyordu. Aşk değildi bu. Onu incelemek, düşünmek, 30 yıl sonra yeniden yorumlamaya çalışmaktı. Clarissa hakkında ilk verilecek yargı rahatına düşkün olmasıydı. Toplumda yükselmeye aşırı bir önem verirdi. Haklısın demişti. Kendisi de kabullenmişti. Biraz uğraşınca ona gerçeği kabul ettirebilirdiniz, dürüsttü. Yalnız rüküşlerden, alık kişilerden, Peter gibi dikiş tutturamayanlardan nefret ederdi. Kimsenin öyle eli cebinde aylak aylak gezinmeye hakkı yoktu. Bir şeyler yapmalı, bir şey olmalı insan. Peter'ın değer vermediği şişirilmiş düşesler, eski kontesler evinden eksik olmazlardı. Onun gözünde gerçekten önemliydiler. Lady Bexborough dik duruyor demişti bir keresinde. Clarissa da dimdik durur, en küçük bir gevşeme belirtisi göstermezdi. Sopa gibiydi, o kadarı da fazla. O tür insanlarda yaşlandıkça daha çok saygı duyduğu bir çeşit cesaret buluyordu. Bu görüşlerinde Dalloway'in parmağı vardı tabii. Kamu çıkarını gözetenlerin, Britanya İmparatorluğu'nun, gümrük reformunun, yönetici sınıf bilincinin de üstünde etkisi olmamıştı değil umulabileceği gibi. Kocasından iki kat akıllıyken onun açısından bakıyordu çevresine, evlilik hayatının attığı kazık. Richard'ın papağanı olup çıkmıştı. Oysa her sabah bir Morning Post alarak Richard'ın düşüncelerini izleyebilirdiniz. Verdiği partiler hep Richard uğruna, daha doğrusu kendi kafasında yarattığı Richard uğrunaydı. Asıl Richard, Norfolk'ta çiftçilik etse çok daha mutlu olurdu çünkü. Evini bir uğrak haline getirmişti. Onunla bu konuda kimse boy ölçüşemezdi. Sık sık pek gelişmemiş bir genci uğraşıp yoğurduğunu, uyandırdığını, yola koyduğunu kendi gözleriyle görmüştü. Tabii çevresinde sürüyle donuk insan birikirdi. Yalnız ara sıra beklenmedik birinin çıka geldiği olurdu. Bir sanatçının, bir yazarın, kısacası o havaya uymayan birinin. Bütün bu yorgunluklardan başka bir de şunu bunu yoklamalar, kart bırakmalar, herkese yakınlık göstermeler, çiçek demetleriyle küçük armağanlar alıp oraya buraya koşuşturmalar. Falanca Fransa'ya gidiyor, uçağa bir minder götürmeli. Gücünü boş yere tüketiyordu. Onun gibi kadınlar sonsuz bir gidip gelme içindedirler. İçinden geliyordu böyle davranmak, doğal bir içgüdüyle yapıyordu. Öte yandan Clarissa kadar kuşkucu birine de rastlamamıştı Peter. Onun bazen saydam, bazen de kapalı oluşunu açıklayabilmek için şöyle bir kuram ileri sürerdi. Belki de Clarissa kendi kendine diyordu ki, "Değil mi ki lanetlenmiş bir soyuz ve batan bir gemiye zincirlenmişiz?" Genç kızken en çok Huxley ile Tyndall'ı okurdu. Onlar severler bu denizci benzetmelerini. Demek bütün olanlar kötü bir şaka. Öyleyse biz de hiç değilse kendi payımıza düşeni yapalım. Öbür tutsakların acısını hafifletelim. Yine Huxley, hücremizi çiçeklerle, minderle döşeyelim. Elimizden geldiğince dürüst olalım. Bu alçak tanrılar hep kendi bildiklerini okuyamayacaklardır. Ah, o fırsat buldukça incitmekten, kırmaktan, bozmaktan kaçınmayan tanrılar, ancak bir lady gibi davrandığınız zaman bozguna uğruyorlardı. Bu deyimi Sylvia'nın ölümünden sonra kullanmaya başlamıştı. İçler acısı bir ölüm. İnsanın kendi öz kardeşinin yıkılan bir ağacın altında kalışını görmesi, Justin Perry'nin dikkatsizliği, hayatının en verimli çağını yaşayan bir kız. İçimizde en yeteneklisi oydu derdi Clarissa. Böyle olaylar insanı taş yürekli yapıyor hayata karşı. Sonraları iyimserliği kalmamıştı. Tanrılar yok diyordu, suç kimse de değil. Böylelikle tanrı tanımazların iyilik için iyilik yapma dinini benimsemiş oldu. Hayattan büyük tat alırdı. En büyük özelliği tat alabilmesiydi. Somurturdu da ara sıra. Bunca yıl sonra kendisinin bile Clarissa'yı şöyle kaba taslak özetleyebildiğini fark ediyordu. Yalnız onda burukluktan iz yoktu. Namuslu kadınlardaki iticilik de yoktu onda. Her gördüğünden tat alabilirdi. Hyde Park'ta yürürlerken lale yataklarını, arabasında uyuyan bir çocuğu gözden kaçırmaz, türlü hikayeler uydururdu. O olsaydı şu mutsuz sevgililerle konuşurdu garanti. Davranışlarında kıvrak bir zekanın belirtileri gizliydi. Çevresinde kimse olmadı mı açığa vurulamazdı bu belirtiler. İşte insanlar bu yüzden gerekliydiler. Bu yüzden akşam yemeklerinde bitmez tükenmez partilerde harcardı zamanını. Saçma sapan konuşur, çelişkilere düşer, zekasını körletip eleştiri gücünü yitirirdi. Masanın başına kurulur, Dalloway'e yararlı olabilecek bir bunakla konuşurdu. Avrupa'nın en sıkıcı yaratıklarıyla görüşürlerdi. Derken Elizabeth girerdi içeri. Bütün gözler onun üstünde toplanmalı. Elizabeth liseye gidiyordu son gelişinde. Daha suskunluk dönemindeydi. Yuvarlak gözlü, soluk, sessiz, içine kapanık, annesine hiç benzemeyen bir kız. Annesinin üstüne bunca düşmesine aldırmıyor, sonra 4 yaşında bir çocuk saflığıyla gidebilir miyim şimdi diyordu. Clarissa ise kocasının uyandırdığı gururla karışık sevinçle hokey oynamaya gidiyor diye açıklıyordu. Şimdi Elizabeth dışarı çıkmıştı herhalde. Peter'ı geri kafalı bulmuştu, annesinin arkadaşlarıyla alay etmişti. Olsun, elinde şapkasıyla Regent Park'ından çıkarken, yaşlılığın tek avuntusu diye söylendi Peter Walsh, tutkular eskisi kadar yoğun olduğu halde, kişinin eninde sonunda yaşayışına nasıl eşsiz bir tat katan gücü elde edebilmesidir. Deneyi yakalayıp ışıkta yavaşça döndürerek gözden geçirme yeteneğini kazanması. Söylemesi güçtü ama şapkasını yine giydi. 50 yaşına varınca insan başkalarına gereksinme duymuyordu. Hayat, güneşli Regent Park'ındaki şu hayat, her anı her yudumuyla doyuruyordu insanı, yetiyordu. Çok bile geliyordu. Her türlü tada varabilmek, anlamın bütün ayrımcıklarını kavramak için gereken ustalık elde edilince, hayat kısalmış, kavramlar eskiye göre somutlaşmış, çok daha nesnelleşmiş oluyordu. Clarissa'nın çektirdiği acıyı bir daha çekebilmesine olanak yoktu. Bazen saatlerce, günlerce, iyi ki böyle şeyleri kimse duymadan söyleyebiliyordunuz, Daisy'yi aklına getirmiyordu. Eski günlerdeki acıyı, işkenceyi, olağanüstü tutkuyu düşünüyordu da şimdi aşık mıyım diye soruyordu kendi kendine. Şimdiki büsbütün ayrı bir duyguydu, daha rahatlatıcıydı, belki şimdi aşık olan Daisy'ydi de ondan. Belki de gemi açılınca büyük bir rahatlık duyması, başını dinlemekten başka bir şey istememesi buna bağlanabilirdi. Kameraya girip de Daisy'nin getirdiği puroları, küçük halıyı, yazdığı notları görünce iyice sinirlenmişti. Elini yüreğine koyan herkes söylerdi bunu. İnsan 50'sinden sonra kimseyi istemiyordu. Kadınlara güzelsin demek ağır geliyordu. 50 yaşındaki çoğu erkekler böyle derler ellerini yüreklerine koysalar. Peki bu sabahki aşırı duygulanmasının, kendini tutamayıp ağlamasının nedeni neydi? Clarissa ne düşünmüştü acaba? Belki de 100. keredir sersemin biri demişti. Temelde kıskançlık yatıyordu. İnsanların bütün öbür tutkularından ağır basan kıskançlık diye düşündü Peter Walsh, çakısını ileri doğru uzatarak. Daisy son mektubunda binbaşı Ord'la buluştuğunu yazmıştı kıskandırmak için. Onun elinde kalemi, ne yazsam da daha çok incitsem diye alnını kırıştırarak düşünüşü gözlerinin önüne geldi. Ama başarmıştı işte, sevinsindi. Deliye dönmüştü Peter. Böyle alelacele İngiltere'ye gelerek avukatlarıyla görüşmesi, onunla evlenmek için değil, onun başkasıyla evlenmesine engel olmak içindi. İçini kemiren buydu işte. Clarissa'yı dikişinin, elbise miydi neydi, başında görünce anlamıştı. Ne kadar titiz, telaşsız, soğuktu. Kendisini anlayamamıştı işte. Durmadan sızlanan, gözü yaşlı bir eşekti Clarissa'nın gözünde. Çakısını kapatarak kadınlar diye düşündü Peter Walsh. Kadınlar ne anlarlar tutku denen nesneden? Tutkunun erkekler için ne demek olduğunu bilmezler. Evet, Clarissa bir buzul gibi soğuktu. Sedirde yanına oturmaktan, elini avucuna bırakmaktan, yanağına bir öpücük kondurmaktan öteye gidemezdi. Yaya geçidine gelmişti. O sırada bir ses çarptı kulağına. Cılız, titrek bir ses. Bu güçsüz, başı sonu olmayan, cansız, tiz ses hiçbir yöne kaymadan dosdoğru göğe yükseliyor. İnsanlığın anlamını "I am fa am so, fo sui tu im u" diye dile getiriyordu. Bu yaşı ve cinsiyeti olmayan ses, topraktan fışkıran eski bir ırmağın sesiydi. Regent Park'ı metro durağının tam karşısında duran uzun titrek bir gövdeden çıkıyordu. Huni gibi bir gövde, paslı bir tulumba gibi, yaprakları bir daha açmamacasına dökülmüş, rüzgarın dövdüğü korunmasız dalları, "İ umfam so, fo sui tu imu" diye uğuldarken yalpalayan, çatırdayan, sonsuz rüzgarda inildiyen bir ağaç gibi. Çağlar boyunca şu kaldırım dağ bataklıkken, yaban domuzlarının, mamutların ve suskun gün doğumlarının çağı boyunca bu yıpranmış kadın, çünkü eteklik giyiyordu, sağ elini açarak sol elini böğrüne koyarak öylece durmuş, aşkın şarkısını söylemişti. Milyonlarca yıldır süregelen aşkı anlatıyordu. Hep egemen olan aşkı ve milyonlarca yıl önce şunca yüzyıldır ölü olan sevdiğini anlatıyordu. Sevgilisi 1 Mayıs günü yanı başında yürümüştü, gel gör ki yaz günleri kadar uzun, yıldız çiçeklerinin parıltısıyla yanan o çağların birinde ayrılıvermişlerdi birbirlerinden. Tepeleri ölümün kocaman orağı biçmişti ve en sonunda bu kadın ağarmış, son derece yaşlanmış, artık bir buz külüne dönmüş başını toprağa dayıyor, son ışınların okşadığı tepelerdeki gömülme alanına mor fundalardan bir demet koymaları için tanrılara yakarıyordu. Çünkü evrenin son sayfası kapanacaktı o zaman. Bu eski şarkı Regent Park'ı metro durağının karşısında fışkırırken yeryüzü yeşilliğini, çiçekliliğini sürdürüyordu. Yine de böylesine aşınmış dudaklardan, yani topraktaki bir oyuktan, üstelik çamur içinde köklerin uzantılarıyla birbirine dolanmış otlarla örülü, çıktığı halde köpüren, kaynayan, sonsuz çağların düğümlü köklerine, iskeletlerine, hazinelere sızan bu eski şarkı, kaldırımın üstünden Marylebone yolu boyunca geçitler açıp aşağılara, Euston'a doğru akıyordu. Geçtiği yerleri bitekleştirerek, ıslak bir iz bırakarak. Bir zamanlar ilk çağlardan 1 Mayıs gününde sevgilisiyle nasıl yan yana yürüdüğünü hatırlayan bu paslı tulumba, bir eli bozuk paraları açık, öbür eli böğründe duran bu ihtiyar, 10 milyon yıl sonra da burada olacak, çok eskiden 1 Mayıs gününde, şimdi denizin akıp gittiği yerde nasıl yürüdüğünü hatırlayacaktı. Yanındakinin kim olduğu önemli değildi, bir erkekti, kendisini seven bir erkek. Ne var ki yüzyılların geçişi o eski Mayıs gününü bulandırmıştı. Parlak renkli çiçekler ağarmış, gümüş kırağıyla kaplanmıştı. Sevgilisine şimdiki gibi yalvardığı zaman, tatlı gözlerinle bak gözlerimin ta içine, kahverengi gözler, kara bıyıklar ya da güneş yanığı bir yüz görmüyordu artık. Gözlerinin içine baktığı, o çok yaşlılara özgü kuş tazeliğiyle "Ver elini bana usulca sıkayım" diye seslendiği bir karaltı, bir gölge vardı önünde. Peter Walsh taksiye atlarken ister istemez birkaç kuruş sıkıştırdı zavallının avucuna. "Görseler de ne olur?" diyordu kadın. Yumruğu böğründeydi, parayı cebine indirirken gülümsedi. O anda bütün meraklı bakışlar ansızın siliniverdi. Kuşaklar silindi. Kaldırım itişip kakışan İngiliz orta sınıfıyla doldu. Ayaklar altında ezilecek, ıslanacak, sırılsıklam edilecek o sonsuz ilk yazla yoğrulacak yapraklar gibi. "İyam fam so, for sweet to im o." "Zavallı ihtiyarcık," dedi Lucrezia Warren Smith. Karşıya geçmek için beklerken "zavallıcık" dedi. "Yağmurlu bir gece olsa, babanız ya da ne bileyim eski iyi günlerinizi bilen biri geçse, sizi böyle çamurda dururken görse, gece nerede yatıyor acaba?" Sevinçle, neredeyse coşkuyla, seslerin bükülmez ibrişimi bir kulübe bacasından çıkan duman gibi havaya yükseldi. Tertemiz kayın ağaçlarından yukarı, mavi bir duman kümesi halinde en tepedeki yapraklara yayıldı. "Görseler de ne olur?" Haftalardır mutsuz olduğu için olaylara başka anlamlar yüklüyordu. Ara sıra yoldan geçen temiz yüzlü, iyi yürekli kişileri durdurup "mutsuzum" demek geliyordu içinden. Yolda şarkı söyleyen bu ihtiyar kadın her şeyin düzeleceğine inandırdı Lucrezia'yı. Sir William Bradshaw'a gidiyorlardı. Adı bile hoş geliyor kulağa. Hemen iyileştirecek Septimus'u. Şurada bir acının arabası duruyordu işte. Buz atların kuyruklarında saman sapları dimdik duruyordu. Her yerde ilan levhaları vardı. Ne saçma bir düştü mutsuzluk. Mr. ve Mrs. Septimus Warren Smith karşıya geçtiler. Bakışları kendilerine çekecek bir tuhaflık var mıydı üstlerinde? Yoldan geçen birinin aklına gelir miydi? Bu genç adamın dünyanın en büyük bildirisini yüreğinde gizli tuttuğu, sonra dünyanın en mutlu, aynı zamanda da en mutsuz adamı olduğu akla gelir miydi hiç? Öbür insanlardan biraz daha yavaş yürüyorlardı belki de. Erkeğin adımları kararsızdı. Ayaklarını sürüyordu ama yıllardır haftanın herhangi bir iş gününde bu saatte West End'de bulunmamış bir memur için göğü izlemekten, çevreyi incelemekten daha doğal ne olabilirdi?